Ayrım 28, sayfa 387. Yüreğinde Tanrı'dan geriye kalan boşluk. Oxford 2002. John Radcliffe Hastanesi'nin psikiyatri servisinde bir odada gözlerini açtı. Buraya nasıl getirildiğini bilmiyor, hiçbir şey hatırlamıyordu. Uzun müddet nerede olduğunu anlayamadı. Renkler alabildiğine keskin, adeta saldırgandı. Çarşafların beyazı fazla parlak, yatak örtüsünün mavisi fazla cırtlak, adeta fosforluydu. Pencerenin dışındaki gökyüzünün grisi, annesinin nazara karşı erittiği kurşun parçalarını hatırlatıyordu. Benek benek renkler dönüyordu önünde. Cevizi, mercani, ergümani, gövezi, kafuri, beyninin içinde mırıltılar duyuyordu. Huzursuz olup gözlerini yeniden kapatmayı denedi. Belki sesler gider diye. Ama yan taraftaki hasta, 60 yaşlarında bir kadın, konuşmaya pek hevesliydi. Aman nihayet, sonunda uyandın evladım, sonsuza dek uyuyacaksın sandım. İçinden geldiği gibi manik bir enerjiyle konuşarak 40 yıldır evli olduğunu anlattı kadın. Bu süre içinde o kadar çok intihar teşebbüsünde bulunup hastaneye yatmıştı ki bütün çalışanları ailesi gibi tanıyordu artık. Sesi şişen bir balon gibi odayı dolduruyor, Perinin kulaklarının içindeki basıncı artırıyordu. Yazık, pek de gençsin. Bana bak, ilk mi bu, yoksa benim gibi tekrarcı mısın diye sordu kadın. Cevap vermedi Peri. Ağzında berbat bir kimyasal tat vardı. Boğazını temizlemeye, sesini bulmaya çalıştı. Başını iki yana salladı, konuşamıyordu. Önceki günün hatıraları canlandı. Çarşafların içine gömülerek yüzünü pencereye döndü. Ne korkunç bir şey yapmıştı. Canına kıymaya kalkmıştı. Hayat boyu bir türlü üstünden atamadığı o değersizlik hissine yenik düşmüştü. Zamanla seçim olmaktan çıkıp mecburiyete, hatta lanete dönüşen yalnızlık. Göğsünün içindeki boşluk hissi o kadar derindi ki yalnızca Tanrı'nın yokluğuyla kıyaslanabilirdi. Evet, belki de buydu mesele. Tanrı'nın yokluğunu içinde taşıyordu. Tevekkeli değil, ağır geliyordu. Babasını düşününce bir damla gözyaşı yuvarlandı yanağından aşağı. Sen benim akıllı kızımsın. Nalbantoğullarının medarı iftarı, para pul denkleştirilerek Oxford'lara gönderilen örnek evlat, başarı yerine başarısızlık, gurur yerine utanç kaynağı olmuştu. İnsanın kendinden nefret etmesi kadar beter bir his yoktur. Ağlamaya başladı Peri. Onun için endişelenen diğer hasta düğmeye basarak hemşireyi çağırdı. Birkaç dakika sonra kokusu tadından da tuhaf, ebruli bir sıvı içirdiler ona. Başını yastığına gömdü, göz kapakları ağırlaştı. O yarı hezeyan halinde gözünün önüne gelen tek yüz sisin içindeki bebeğinkiydi. Şimdi tam ona ihtiyacı varken neredeydi acaba? Gerçekten var mıydı? Yani bağımsız, kendine ait bir iradeye sahip miydi yoksa hayal ürünü müydü? Perinin suçlulukla dolup taşan zihninin oynadığı bir oyun muydu yalnızca? Ana babasının büyürken ondan özenle sakladıkları, sadece bir kez Mensur'un yanlışlıkla ağzından kaçırdığı gerçeği öğrenmesi yıllarını almıştı. Siz ikiniz yeni doğduğunuzda böyle yorulmuştum en son, uykusuz gecelerde. Evet, Selma'nın geç yaşta sürpriz bir şekilde hamile kaldığı doğruydu ama bir değil iki bebek dünyaya getirmişti. Peri ve Poyraz. Göz bebeklerinde altuni hareler taşıyan bir kız, ruhunda sert rüzgarlar esen bir oğlan. 4 yaşındalarken dingin bir öğleden sonra Selma iki çocuğu kısa bir süre için kanepenin üzerinde bırakarak mutfağa gitmişti. Erik reçeli yapıyordu. Pazardan bolca aldıkları meyvelerin bir kısmı sehpanın üstünde, kase içindeydi. Geri kalanı mutfak tezgahında kaynatılıp şekerlenip kavanozlanmayı bekliyordu. Eflatun bir enerji hakimdi ortalığa. Çok geçmeden sıkılan Peri kanepeden halıya indi. Kasedeki eriklere uzanıp bir tane aldı. Merakla inceledikten sonra ısırdı. Ekşi buldu tadını. Fikrini değiştirerek erkek kardeşine uzattı. O da kabul etti bu armağanı. Sadece birkaç saniye sürdü her şey. Daha fazla değil. Poyraz çiğnemeden yutmaya çalıştı koca bir parçayı. Nefes borusu tıkandı. Peri kardeşine yardım etmeye çalışmak istediyse de panikten dona kaldı. Ayaklarından yukarıya buz kesti adeta. Kıpırdayamadı. Selma nihayet mutfaktan döndüğünde çok geçti artık. Minik oğlu boğulmuştu. Yüzü onu öldüren meyveyle aynı rengi almıştı. Kardeşinin saniye saniye ölümüne tanıklık eden Peri şoka girmiş, zangır zangır titriyordu. Haftalarca, aylarca konuşmayacaktı. Kardeşi boğulurken Peri neden bana seslenmedi? Niye beni çağırmadı diye bağırmıştı Selma. Cenazeden sonra herkes eve toplandığında Etrafını saran konu komşuya. Allah'ın belası kız. İkizinin ölümünü seyretti de kılını kıpırdatmadı. Deme öyle bacım demişti komşular. Acından böyle konuşuyorsun. Anne kızın arasındaki mesafe hiç kapanmayacaktı. 4 yaşında bir çocuk için ne kadar zor olabilir ki yardım istemek. Bana seslenmiş olsaydı, bir çığlık atsaydı koşardım mutfaktan, kurtarırdım Poyraz'ı. Peri yüreğinin ta derinlerinde biliyordu ki annesi onu ilelebet ikizinin başına gelenlerden sorumlu tutacaktı. Zaten o da kendini suçluyordu. Utanç, pişmanlık, keder, değersizlik hissi hiçbir zaman yakasını bırakmayacaktı. Kaç kez ölmeyi düşünmüştü. Kendine sonlar biçmişti. Poyraz'ın vefatından sonra Mensur tam anlamıyla içmeye başlamış, Selma tarikat şeyhlerine gidecek kadar dindarlaşmıştı. Aynı trajedi ikizini zıt yönlere savurmuştu. Karı kocanın yıldızı bir daha asla barışmayacaktı. Bu yüzden, işte bu yüzden Peri, anne babasının dağılan evliliğinden de kendini sorumlu tutuyordu içten içe. Her şeyi o bozmuştu. Hissizlik. Peri'nin tek dileği buydu. Hatırlamamayı başarabilseydi keşke. Oysa ne kadar uğraşırsa uğraşsın, geçmiş katre katre sızıyordu çatlaklardan. O öğleden sonranın hatırası, ikiz kardeşinin hayaleti, sisler içinde ona eşlik ediyordu nereye giderse gitsin. Ertesi sabah bir terapist Peri'yi yatağında ziyaret etti. Bakışları şefkatli, genç bir uzmandı. Her cümleden sonra ne dersin, aklına yattı mı diye sormak gibi bir huyu vardı. Terapist ona yalnız olmadığını söyledi. Beraber çalışacaklardı. Yeni bir Peri yaratacaktı kendinden. Kendi ruhunun mimarı olacaktı. Tedavi görünce intihar eğilimi belki tamamen ortadan kalkmayacaktı ama bu eğilimle nasıl baş edeceğini öğrenmiş olacaktı. Fırtınadan bahseder gibi bahsediyordu intihar teşebbüsünden. Önüne geçemezdin ama elinde şemsiyen varsa ıslanmamayı başarabilirdin pekala. Bir şey daha ver dedi terapist. Kendini hazır hissettiğinde zorlama yok. Azur isminde bir hoca hakkında sana birkaç soru soracaklar. Öğrencilere zorbalık ettiğine, seni üzdüğüne dair ithamlar var. Üniversite konuyu araştırıyor. Hem senin hem herkesin iyiliği için. Hazır olduğunda hiç acelesi yok. İfade vermen gerek. İsmin dosyada geçiyor. Ne dersin? Aklına yattı mı? İntihar teşebbüsünü Profesör Azur'un tetiklediğini düşünüyorlardı demek. Peri bunu duyunca şaşırdıysa da hiçbir şey demedi terapiste. Arkasına yaslandı. Kafası karman çormandı. Belki de haklılardı. Belki de Azur yüzündendi her şey. Bütün ömür boyu damla damla biriktirdiğimiz hüzünlere, kederlere sonradan tek bir kişinin sebep olduğunu sanmak ne büyük yanılsamadır. Ama insan beyni kendini aldatmakta ustadır. Suladini, Oxford, 2002. Kurulun karşısına çıkması gereken sabah Peri Magdalen Köprüsü'nün yanındaki botanik bahçesinde tek başına oturdu. Buraya ne zaman gelse çocukluğundan kalma bir yerde dolaşır gibi rahat ve huzurlu hissederdi kendini. Oturduğu bankın tepesinde 20 metrelik bir su ladini, nasıl da seviyordu bu ismi, yükseliyordu. Daha önce yalnızca fosillerinden bilinen bu ağaç Çin'de ücra bir vadide bulunmuştu. Bu botanik keşfin büyülü hikayesi hoşuna gidiyordu Peri'nin. Güneşe sırtını verip bacaklarını kendine çekti. Çenesini dizlerine dayadı. Nadir bitkilerle ağaçların arasında sükunet buluyordu. Elindeki kağıt bardağı yanağına dayadı. Bir sevgilinin dokunuşu kadar avutucuydu kahvenin sıcaklığı. Şirin'in sesi kulaklarında çınladı. ''Neden hep kendini mutsuz ediyorsun farecik? Eğlenmeyi, mutlu olmayı ne zaman öğreneceksin?'' Halbuki Azur onu mutlu olmaya hiç zorlamamıştı. Hatta Tanrı felsefesi çalışmanın en iyi yolunun dindarlıktan filan değil, yalnızlıktan geçtiğini söylerdi. Bütün mistiklerin münzevi yolculuklara çıkması tesadüf değildi. Başkalarının yanındayken daha az hoşgörülü, daha çok tepkisel olurdu insan. Yalnızken daha önyargısız ve daha açık kainatın tüm seslerine. Evet, gidip Azur'un lehine ifade verecekti. Bunu borçluydu ona. Mutsuzluğunda hocasının katkısı vardı elbette ama intihar teşebbüsünden sorumlu tutulamazdı. Ayrıca ona müteşekkirdi. Bilincinin derinliklerinde atıl vaziyette yatan, bilmediği bambaşka bir boyutu açmıştı Azur. Öğrencilerinden kültürel, kişisel önyargılarını evvela fark, sonra terk etmelerini bekliyordu. Olağanüstü bir hoca, erdemli bir akademisyendi. Peri'yi sarsmayı, motive etmeyi, zorlamayı başarmıştı. Onun hatırına bu derse, başka hiçbir derse çalışmadığı kadar çalışmıştı Peri. Seminerlerinin kapısı geldikleri çevreden ya da görüşlerinden bağımsız olarak herkese açıktı. Tüm öğrenciler eşit muamele görürdü. Azur'un kutsal saydığı bir şey varsa o da bilgiydi hiç şüphesiz. Bunun dışında kutsalı yoktu. Saçlarının güneşte zerefşan tonlara bürünüşüne, bir kitaptan ya da hipotezden bahsederken gözlerinin ışıldayışına hayrandı. Öğretme aşkına meftundu. Bir sürü hoca senelerce hep aynı ders planını kullanarak ve kendilerini tekrar ederek ders verip dururken Azur'un her günü doğaçlamaydı. Rutin diye bir şey yoktu onda. Yalnızca deneyler ve riskler vardı. Chesterton'dan şu alıntıyı yapışını hatırlıyordu. Hayat olduğundan daha matematiksel ve düzenli görülebilir. Halbuki kusurları gizlidir. Yabani yanı pusuda bekler. Öte yandan Azur'a ne kadar hayran ve meftun olsa da onun üstünlük taslamasından bir o kadar nefret ediyordu. Öğrencilerinin üzerlerinde bir tür psikolojik güç uyguluyordu profesör. Hem de duygularını incitme, hatta onları rencide etme pahasına. Ama Peri'nin canını en fazla yakan Azur ile Şirin'i yan yana tahayyül etmekti. Onu elini Şirin'in saçlarında, boynunda dolaştırırken görebiliyordu. İkisini beraber düşünüyordu. Konuşurken, gülüşürken, öpüşürken, gece başını yastığa koyduğunda zihninde durmadan dönen sahneler bunlardı. Peri'ye o kadar mesafeli ve ulaşılmaz davranan Azur, Şirin'le nasıl da yakınlaşmıştı. Sadece bir ara sisin içindeki bebekle yaşadığı deneyimleri öğrendiğinde Peri'ye biraz daha fazla ihtimam göstermişti Azur. Onun için bilimsel deneylerinden biriydi. Bir başka merak kaynağıydı. Tıpkı yeni oyuncağından sıkılan şımarık bir çocuk gibi aynı hızla yitirmişti ilgisini. Peri onun sorgulayıcı zekasının ardına sakladığı hırsından, akademik araştırmalarının içine kattığı kendini beğenmişlikten haz etmiyordu. Acaba hangisiydi daha çok bozulduğu? Gizlice Şirin'le görüşüyor olması mı, yoksa onu da aynı şekilde sevmeyi reddetmesi mi? Azur hayatına hızla dalıp ardında bir harabe bırakarak çıkmıştı. Belki de en iyisi gidip onun aleyhine ifade vermekti. Gerçi Şirin Azur'u savunması için yalvarmıştı. Ondan, Farecik'ten sevgili profesörünü kurtarmasını istemişti. Bunun sebebi Şirin'in ona güvenmesi, onu yakın bir dost ve sırdaş olarak görmesi miydi, yoksa Peri'yi kolayca etkisi altına alacağını düşünmesi mi? Sessiz atın çiftesi pek olur diye düşündü Peri. Beni hep ezdi. Şimdi benim sıram belki. Nesnel düşün diye uyardı kendini. Duygularını ayrı tut. Kıskançlıkla hareket etme. En azından bu kadarını borçlusun Azur'a. Duygular doğal ama aşırı duygusallık zararlı. Sana bunu o öğretti. Şirin'le ilişkisine gelince kendi rızalarıyla davranan iki yetişkindiler. Aralarında öğrenci-hoca ilişkisi yoktu. Kimse kimseyi istismar etmiyordu. Üstelik Azur'u devirmek isteyen şu Troy tuhaf ve tekinsiz bir tipti. Ancak zamanla anlamıştı oğlanın aslında Şirin'e abayı fena halde yaktığını. Kızın kendisine değil Azur'a tutku duyduğunu anlayınca da profesörden iyice nefret ettiğini. Botanik bahçesindeki o bankta otururken beynini oyan sorular birbirini kovalıyordu. Bir o yana bir bu yana meylediyordu. Terapist kendini iyi hissedene kadar önemli kararlar almayı ertelemesini söylemişti. Ama bu koşullar altında bunu nasıl yapabilirdi? Kendini kaybolmuş hissediyordu. Onu karaya bağlayan halat inceldiği yerden kopuvermişti. Ne yöne gideceğini bilemeden çalkantılı bir denizde sal gibi sürükleniyordu. Birazdan kurul üyelerinin karşısına çıkacaktı. Ne diyecekti onlara? Ya onlar karşılığında ne tür sorular soracaklardı? Duyguları topaç gibi hızla dönüyordu. Meramını kelimelere dökebileceğinden emin değildi. Hele yabancıların önünde. Saatine baktı. Kalbi öyle şiddetli çarpıyordu ki her an göğsünden dışarı fırlayabilirdi. Ayağa kalkıp Profesör Azur'un birazdan yargılanacağı binaya doğru yürümeye başladı. Bu arada Azur okuldaki odasında masasında oturmuş camdan dışarı bakıyordu. Kafasını kurul toplantısından çıkacak sonuca takmamaya çalışıyordu. Ama onu seven insanların incinebileceği endişesi vicdanına yüktü. Şirin'i ilişkileri hakkında sorularla terleteceklerini biliyordu. Azur'u korumak için gerçeği saklamaya çalışacaktı o da. Nafile diye düşündü. Zira çoktan karar vermişti her şeyi olduğu gibi anlatmaya. Saklayacak bir şey yoktu. Yanlış bir şey yapmamıştı. Tabii Troya da celp gidecekti. Birbiri ardı sıra yalanlar sıralayacaktı. Yalanlar ve hezeyanlar. Hiç ısınamamıştı o oğlana. Sinsi şey. İyi ki atmıştı dersten. Sayıları hiç de az olmayan muhaliflerinin bu skandalı ellerini ovuşturarak hevesle beklediklerini biliyordu. Kimileri üniversiteden atılmasını istiyordu açık açık. Başkalarının başına gelen felaketlerden haz alan bir insan türü vardı dünyada. Başkasının açlığıyla karnını doyuracağını sanmak kadar saçma bir şey olabilir miydi? Ve peri, güzel, ürkek, kırılgan peri. O ne diyecekti acaba? Gerçi ondan yana kaygısı yoktu Azur'un. Peri ile ilgili suçlamalar tamamen asılsızdı ne de olsa. Üstelik perinin nesnel ve dürüst olacağından emindi. Azur için değilse bile gerçeğe sadık kalmak için ifade verecekti ki ikisi de aynı kapıya çıkıyordu. Azur davasını olumlu olumsuz etkileyecek unsurları avuçlarına yerleştirerek hayali bir tartı tuttu ellerinde. Aleyhinde kimilerinin onur kırıcı bulabileceği ödevler vererek öğrencilerin üstüne gitmesi, birbirinden nefret eden öğrencileri eşleştirmesi, bazı öğrencilerin gözyaşlarına boğulmasına ve ruhsal çöküntüler yaşamasına sebep olması ve elbette Şirin'le olan ilişkisi. Lehinde uzun yıllardır verdiği dersler, yaptığı araştırmalar ve çalışmalar, entelektüel ve akademik hayata olan katkıları ve Şirin'in, ki dosyasında tek ahlaki konu buydu, ilişkilerinin başladığı sırada öğrencisi olmaması. Troy ve yandaşlarının bütün çabalarına karşın aleyhindeki dosya zayıf göründü gözüne. Yumruk yemek istemeyen birinin dövüş kazanamayacağını iddia ederdi hep. Şimdi yumruk yeme zamanıydı. Yine de geçmişe bakınca ne kadar kibirli davrandığını görebiliyordu. Tanrı konusunu bütün bilinmezliği ve esrarıyla ortak, evrensel bir dile dönüştürmek istemişti. Tüm insanları kucaklayan bir üslup mümkün müydü? Tanrı'yı bulutlar üstünden bakıp azarlayan, ürkütücü bir varlık ya da kabile totemi gibi değil, birleştirici bir enerji, ortak bir arayış olarak sunmuştu. Cevap bulmak değil, sorular sormakta asıl olan. Varmak değil, gidebilmek, yollarda olabilmek. Tüm etiketlerden ve dogmalardan arındığında, ateistler dahil, herkesin değer verebileceği tartışmaların yapıldığı tarafsız bir alan açmak istemişti. Bir inanç ve itikat sisteminden ziyade, bugünün çivisi çıkmış dünyasında kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir araştırma nesnesi olarak birleştirici bir rolü olabilir miydi Tanrı felsefesinin? Zihinsel bir deneydi bu. Şayet Hafız'ın dediği gibi, alemdeki her ruh Tanrı'yı tamamlıyorsa, yani Tanrı felsefesi aynılıklardan değil, farklılıklardan besleniyorsa, en uyumsuz insanları aynı odaya koyup birbirlerinin gözünün içine bakmalarını sağladığımızda acaba neler olurdu? Zaman zaman fazla talepkar olduğunu, yönlendirici davrandığını kabul ediyordu. Doğru, sınıfını bir laboratuvar gibi kullanmıştı. Ama iyi bir amaç uğruna, empati uğruna. Öğrenciler cesur ve cevval, bir o kadar utangaç ve ön yargılı, yaş bakımından avantajlı, yaftalamakta aceleci ve sapına kadar ben merkezci. Hocaların da bir hikayesi, bir sıkıntısı, sınıftaki hallerinden farklı bir hayatları ve hatta sırları olduğu hiç gelmezdi akıllarına. Azur bir Babil Kulesi yaratmak istemişti onlarla. Hindu, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, İslamofobik, ateist, ana tanrıçacı, mistik, şaşkın, bambaşka telden, her demden öğrenciyi bir araya toplamıştı. Zorlayabildiği kadar zihinlerini zorlamıştı. Şimdi anlıyordu ki deneyleri başarısızdı, kaybetmişti. Hatalarından biri Peri ile bir ara yakınlaşmak olmuştu. Bu kadar sessiz ve çekingen bir kızın doğaüstü diye adlandırdığı bir yanı olması ilgisini çekmişti. Seminerindeki hiçbir öğrenci aslında Peri kadar uğraşmamıştı Tanrı ile. Azur'a cazip gelmişti bu da. Kızın ona karşı bir takım hisler beslediğini gördüğü halde görmemek ne mümkündü? Onunla ekstra zaman geçirmişti. Evet, Sis'in içindeki bebek diye adlandırdığı fevkaladeliği anlamak için çok gençti Peri, çok naifti. Daha dikkatli olmalıydı Azur. Kızın ona aşık olmasına izin vermemeliydi. Ama en son ne zaman dikkatli davranmıştı ki? Dindar bir evde büyümemişti Azur. Babası mutluluğu başarıyla ters orantılı, varlıklı bir İngiliz iş adamıydı. Annesi ise hayatın ona bir türlü nasip etmediği şöhreti özleyen, yetenekli ama kırgın bir Şilili piyanistti. Ailesinin işi Havana, Küba'da olduğu için orada doğmuştu Azur. Babası Ernest Hemingway ile köpek balığı avlarına çıkmıştı vaktiyle. Ama o dostluktan geriye birkaç fotoğraftan öte bir şey kalmamıştı. Azur ailesinin beklentilerini hiçe sayarak felsefeye yönelmişti. Ebeveynini mutlu etmek için ekonomiye yönelmeye razı olmuştu. Harvard'da önce ekonomi ardından felsefe okumuştu. Boston'daki üniversite hayatının son yılında Orta Doğu çalışmalarında ünlü bir hocadan ders alınca tüm hayatı değişmişti. Profesör Nesim, genç Azur'u daha önce kimsenin yapmadığı kadar zorlamıştı. Cezayirli berberi bir aileden gelen hoca, Azur'u farklı kültürlerle, değişik açılarla ve çetrefil sorularla tanıştırmıştı. Aynı zamanda onu mistik düşünürlerin eserleriyle İbn Arabi, İshak Luria, Meister Eckhart, Ferududdin Attar, Rabia, Avilalı Teresa buluşturmuştu. Bir öğleden sonra Azur, Profesör Nesim'i Brooklyn'deki evinde ziyaret etti. Nesim'in küçük kızı Anissa ile orada ve o gün tanıştı. İri ela gözler, koyu kıvırcık saçlar, etrafındaki herkese dokunup hayat veren bir neşe. Durmaksızın konuştular. Kitaplardan, müzikten, politikadan. Anissa kendi evine çıkmak istiyordu. Ama nerede yaşarsam yaşayayım, suya yakın olmalıyım diyordu. Aile Azur'a akşam yemeğine kalması için ısrar etti. Yemekler muhteşemdi. Daha evvel tattığı her şeyden farklıydı. Ama onu asıl büyüleyen masadaki kahkahalar, Arapça şarkılar ve havadaki sevgi katreleri oldu. Anissa'nın gözleri yüzünde dolaşıyordu mum ışığında. Keşke benim ailem de böyle olsaydı diye düşündü. Ardından keşke bu insanlar benim ailem olsa dedi içinden. Kendi evindeki o ölçülü nezaketten ve mesafeli kültürden ne kadar farklıydı. Azur bugün bile emin değildi. Önce Anissa'ya mı yoksa ailesine mi aşık olduğundan. 7 hafta sonra evlendiler. Ne kadar uyumsuz bir çift olduklarını keşfetmeleri fazla sürmedi. Anissa ekseriya hayal dünyasında yaşıyordu. Aşırı derecede kıskançtı. Duygusal çöküntülere yatkındı. En sıradan nedenler yüzünden depresyona giriyordu. Azur genç karısının ergenlik yıllarından beri ilaç kullandığını o zaman öğrendi. Anissa'nın Profesör Nesim'in ilk evliliğinden bir üvey ablası vardı. İsmi Nur. Anlayışlı, düşünceli, nazik Nur, aile ne zaman bir araya gelse masada Azur'un yanına oturur, onunla babasının arasındaki konuşmalara kulak verir, derin sorular sorardı. Yavaş yavaş onu farklı bir ışıkta görmeye başladı Azur. Gülümsemesindeki letafet, bakışlarındaki ışıltı, parmaklarındaki zerafet, zekasının keskinliği. Nur Azur'a, Azur da Nur'a saygı duyuyordu. Bir kadın ile bir erkek arasındaki karşılıklı saygının cinsel bir cazibe yaratabileceğini o zamana dek bilmezdi Azur. Aynı yıl yaz sonunda eşiği açtılar. Beraber olmaya başladılar. Aile çok geçmeden öğrendi durumu. Profesör Nesim, o kibar yaşlı adam, Azur'u çağırıp bağırdı. Taşkın nehirler gibi kabardı boyun damarları. İblise benzetti Azur'u. Hanelerine sızıp huzurlarını tarumar etmişti. Azur ile Anissa ilişkilerini onarmayı başardılar, barıştılar. Boston'dan uzağa taşınmak en iyisiydi. Onlar da öyle yaptılar. Azur, Oxford'dan iş teklifi alınca İngiltere'ye geldiler. Anissa buraya kolayca uyum sağlarken Azur da hızla yükselmeye başladı. Oxford mesleki açıdan yaramıştı ona. Anissa ile tanışanların hiçbirinin göremediği şey ruhunu kemiren karanlığın derinliğiydi. Mutluyken havalara uçardı adeta, kederliyken un ufak olurdu. Neşede olsun, gamda olsun hep uçlardaydı. İfrat ve tefrit arasında mekik dokurdu ruhu. Manik depresifti. Ortadan kaybolduğunda 4 aylık hamileydi. Sabah nehir kenarında yürüyüşe çıktı, geri dönmedi. Polis dalgıçları nehri tekrar tekrar aradıkları halde cesedi ancak 26 gün sonra bulabildiler. Oxford Mail gazetesinde Anissa'nın fotoğrafının yer aldığı bir yazı çıktı olayla ilgili. Ölümünün kayıtlara açıklanamayan sebeplerle diye geçtiğini söyledi polis sözcüsü. Ama cinayet şüphesi yoktu. Azur rapordaki ifadeye takıldı kaldı. Açıklanamayan sebeplerle. Evet, açıklanamayan şeyler vardı hayatta. Neden bazı insanları yakalardı depresyon canavarı mesela, bazılarına ise dokunmazdı. Profesör Nesim, Anissa'nın ezeli ruhsal çalkantılarını gayet iyi bildiği halde bu felaketten dolayı Azur'u sorumlu tuttu. Damadı iyi gelmemişti kızına. Aile onu hiç affetmedi. Azur da yüreğinin derinlerinde zaten bağışlamadı kendini. Belki de bu onu özür dilemelere karşı hassaslaştırdı. Hayatta ifade edilemeyen daha büyük ve mühim özürler varken, İnsanların önemsiz şeyler için af dilemesinden nefret ediyordu. Akademik dünyanın kuralları ile akademi dışındaki hayatın kuralsızlığı arasında kendine bir yer açtı yırtarcasına. Açıklanamayan şeylerle uğraşacaktı o. Madem ki en açıklanamayan şey Tanrı'ydı, o da bu konuda bir seminer geliştirecek, kitaplar yazacak, konuşmalar yapacak, bilinmeyeni keşfe çıkacaktı. Sabah rüzgarı hafifleyerek Meltem'e döndüğünde Peri bir rüyadaymış gibi yöneldi ifade vereceği yere. Bacakları ağır ve kas katıydı. Güneş bir bulutun arkasına saklandı. Bir ebabil uçtu yükseklerden ve birden mevsim değişmiş gibi geldi. Botanik bahçesinden ve Suladin'in gölgesinden ayrılalı beri dünya değişmişti sanki. Binaya yaklaşınca gördü ki Troy girişte volta atıyordu. Şirin ise merdivenlerde oturmuş, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Gözleri ağlamaktan şişmişti. Her ikisi de pür dikkat Peri'nin gelişini bekliyordu. Onu kendi yanına çekebilmek için. O binanın içinde bir yerlerde anlaşılmaz yüz ifadeleri ve terletici soruları olan bir takım insanlar vardı. Azur neredeydi acaba? Aklından neler geçiyordu? Onun şu anda yanında olmasını nasıl isterdi Peri? Keşke ikisi beraber kaçabilselerdi buralardan. Keşke gece olsaydı şimdi ve Azur ona şiirden, felsefeden, tanrı paradoksundan bahsetseydi. Yıldızsız bir feza altında yalnızca ikisi kalsalardı. Başını Azur'un omzuna yaslasaydı. Konuşsalardı bilgiden ve bilinemeyenlerden uzun uzun. Azur ona doğru eğilip yüzüne dokunsaydı. Dudaklarını öpseydi, adını söyleseydi büyülü bir kelam gibi. Keşke Azur'un içindeki şirin aşkını öldürebilseydi. Hayatında hiçbir şeyi böyle yana yakıla arzulamamıştı. Soğuk olmasa da Peri mantosuna sıkıca sarındı. Şayet gidip zanlının lehine ifade verirse ki bu en doğrusuydu, zira suçlamaların aksine profesör onunla hiçbir zaman beraber olmamıştı. Belki de onu ne kadar sevdiğini anlardı Azur. Belki beklenmedik bir sevgi doğardı bu skandaldan ama içten içe biliyordu ki böyle bir şey olmayacaktı. Olumlu ifade verirse Azur'un adı temizlenecek, o da gidip bunu Şirin'le kutlayacaktı. Her zaman her istediğini elde eden Şirin'le. Bunları düşündü Peri. Vicdanını değil, kıskançlığını dinledi. Binaya baktı. Sonra yavaşça arkasını dönüp uzaklaştı. İfade filan vermeyecekti. Ne şimdi ne sonra. Oyuncu değil, seyirciydi o. Bu onların sorunuydu. Onların oyunuydu. Hayatı boyunca edilgen olmuştu. İkiz kardeşi boğulurken bir kenarda şoka girip kıpırtısız durmuştu. Annesiyle babası kavga ederken hep arada kalmıştı. Şirin ile Mona kapışırken ikisini de anlamaya çalışmıştı. Doğu ile batı arasında sıkışmıştı. Hep ama hep arafta. Ruhu çırpınıyordu kaçmak için kalıplardan. Bilemiyordu ki ne yöne. Halbuki o ifade vermeyince, gerçeği ifşa etmeyince Azur aleyhine suçlamalar ve şüpheler güçlenecekti. Profesörün zaten kabarık olan dosyasına bir kız öğrencinin intihara teşebbüs etmesine sebebiyet vermek de eklenecekti. Bazen edilgen kalmak, hiçbir şey yapmamak, hata işlemekten bile daha vahimdi. Ezeli pasifliğinin sevdiği adamın mahvına neden olacağını düşünemedi. Bunu çok daha sonra anlayacaktı. İş işten geçtikten sonra. Ayrım sonu sayfa 401.